Ayrım 13. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 141. Aynalı babanın ebediyen ayrılışı. İçimde tuhaf bir sıkıntı vardı. İşlerimi bitirmeden Aynalı'ya uğradım. Beni görünce gülümsedi. Fakat her zamankinden farklı bir çevre ile, "Ey evlat, artık bu diyardan göçüyorum. Görünen o ki ayrılmamız gerekiyor. Allah yardımcın olsun. Sana zahmet yarın sabah bir uğra. Sana heybeyi ve içindekileri hatıra olarak bırakıyorum. Fakat her an seninle birlikte olduğumu unutma." deyince davayı çaktım ve elimde olmayarak ağlamaya başladım. Aynalı da ağlayarak beni bağrına bastı. "Ne yapalım evlat? Bu alem fani. Dış görünüşe aldanma. O her gün bir işle meşguldür. Biz Allah'ın emrinin dışına çıkamayız ki." Geç vakte kadar yanında kaldım. Saatler ne kadar da çabuk geçmişti. Bir şimşek gibi. Son derece üzgün bir şekilde ayrıldık birbirimizden. Seher vaktinde mezarlığa gittim. Seher yeli en dertli gönülleri bile hoş bir nameyle dolduruyordu. İçimde bir ürperti vardı. O ihtiyar aynalı, o sırf nur olan zat, bir ağaç dibinde, o çok sevdiği çitlenbeğin altında, kolları göğsünde, sanki güzel bir rüya görüyormuş gibi, gülümser bir şekilde yere uzanmıştı. Yanına yaklaştım. Özlem ve sevgi gözyaşlarıyla mübarek ellerini ıslattım. Ağladım, ağladım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gönlüm ayrılmaya bir türlü razı olmuyordu. Bir sarhoş gibi kalktım ayağa. Onu küçük bir cemaatle sevdiği ağacın altına defnettik. İçimde büyük bir sıkıntı vardı. Bu halde akşama kadar serserice dolaştım. Geceyi düşünerek ve geçmişi yad ederek geçirdim. Ertesi sabah Aynalı'nın bana bıraktığı hediyeyi hatırlayıp hüzünlü kulübemize gittim. Küçük meşin heybeyi aldım. İçinde bir büyük, iki büyük cezve, 4-5 fincan, 100 gram kadar şeker ve kahve, bir tane el yazması Kur'an ve küçük bir defter vardı. Kulübeyi tamir ettirdim. Dünyevi işlerden arta kalan vakitlerimi burada geçirmeye başladım. Deftere göz attığımda merhum Aynalı'nın yazısının inci gibi olduğunu, kendisi gibi yazısının da gözü okşadığını gördüm. Bu defterde arifane yazılmış birçok şiir, hikmetle dolu yazılar vardı. Okumasında mahsur olmayan, bilakis faydalı olacağını umduğum birkaç yazıyı sizlere sunmak istiyorum. Mutluluk. Her insan, akıl ve vicdan sahibi herkes, hatta basit bir hayvan bile bu dünyada ihtiyaç hissettiği andan itibaren mutluluğu aramaya başlar. Bu öyle bir kanundur ki bütün tabiat kanunları değişse bile bu kanun değişmez. Hayvanlar yaratılışın el verdiği ölçüde mutlu olur. Zira hayvanların istekleri, zevkleri, düşünceleri sınırlıdır. Fakat insan kamil insan hariç aradığı, özlem duyduğu, mutluluğu tam olarak bilmediği halde bu konuda bir sınır tanımaz. Nice mutlu kimseler vardır ki istek ve arzu yüzünden mutlu olamaz. Böylece bu fani dünyayı kendine cehennem yapar. Çünkü en primitif bir insanın, hatta bir çocuğun bile içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir hırs vardır. Günümüzde pek çok şey açıklığa kavuşmuşken insan hala çözülemeyen bir bilmecedir. Nedense insan yaratılış itibariyle tuhaf bir varlıktır. İstediği birçok şeyi elde eder. Fakat onları elde ettikçe hırsı artar. Acaba mutluluk nedir? İşte bunu bilen yok. Belki de yalnızca bu dünyanın gürültü patırtısından uzak olan deliler mutlu sayılabilir. Bilinmelidir ki bir şehri tiyatroya, halkını da sahnedeki aktörlere benzetmek mümkündür. Bir gün bir şehirde bulunuyordum. Mecburiyete binaen Herkesle irtibatım vardı. Bir sürü insanı tetkik ettim. Bu insanlar hiçbir önemi olmayan birçok şeyi kendilerine problem yaptıkları için mutlu değillerdi. Bu koca şehirde 3 kişi fazlaca dikkatimi çekti. Bunlardan biri oturduğum mahallenin imamı, diğeri ise tekkenin şeyhiydi. Her ikisi de tuhaf insanlardı. İmam efendi epey mürekkep yalamış, hatta Eser'e kadar gitmiş, hali vakti yerinde, konuşkan, atak, nüfuzlu, aynı zamanda da mutaassıp bir kişiydi. Şeyh efendi ise babasından miras kalan tekkenin geliriyle düzenli ve rahat bir yaşam süren, İsrailiyata, menkıbelere vakıf, birçok safsata ve hurafe bilen, sema ve ayin konularında tecrübeli, sürekli olarak rüya gören, cin çağıran, şeytan toplayıp onları bağlayan bir adamdı. İmam efendi herkese eleştirir, ahlaksızlığın arttığını söyleyerek kıyametin yakın olduğundan dem vurur, herkesin ayıbını araştırır, insanların aldığı abdesti ve kıldığı namazı beğenmez, kendinden başka Müslüman görmezdi. Bununla beraber tefecilik yapar, deveyi hamutuyla yutar, kadere teslimiyetten bahsetmesine karşın gök gürlediğinde kulaklarını tıkar, vaktinin büyük bir kısmını gayrimeşru eğlencelerle geçirirdi. Bu da elindeki mutluluğu kaybetmesine sebep olurdu. Şeyh cin çağırmakta usta olmasına rağmen tuvalete bile karısıyla giderdi. Ailesiyle pek ilgilenmezdi. Mutlu olmak için her şeye sahipken miskin bir adam olduğu için sürekli sıkıntı çekerdi. Benim için asıl önemli olan üçüncü kişi. Zaten konumuz da onunla ilgili. Gördüğümüz kadarıyla bu adam hayatından memnun, düzgün bir aile yapısına sahip birisiydi. Şehirde dolaşırken oturduğum yerin 5-10 adım ilerisinde Hamdun adında bir marangoza rastlamıştım. 30-40 yaşlarında sıhhatli görünen birisiydi. Her zaman neşeli olan bu adama oradan geçerken hep selam verirdim. Bir gün ona selam verdikten sonra dükkanın bir köşesinde bulunan bir sandalyeye oturdum. Memnuniyetle karşıladı beni. Çırağını kahve getirmesi için gönderdi. Hamdun Ağa bir yandan tahtayı zımparalıyor, diğer yandan da benimle sohbet ediyordu. Baba bir marangoz boş durarak ve çene çalarak vaktini zayi etmemelidir. Kusura bakma, yanımda çalışan bu 3 kalfa ve çırak benim oğullarımdır. Benim boş durup gevezelik etmem onlara kötü örnek olur. Bu yüzden bir taraftan çalışıp diğer taraftan seninle konuşmak durumundayım. Kusura bakma. O sırada pazuları pehlivan pazularına benzeyen, biri 20, diğeri 15-16 yaşlarında 2 genç, diğer tezgahlarda bir şeylerle uğraşıyorlardı. Bana kahve getirmeye giden 8-10 yaşlarındaki tombul çocuk da talaş ve yongaları birbirinden ayırıp çuvallara dolduruyordu. Ben bir taraftan kahvemi içiyor, diğer taraftan da "Maşallah, Allah bağışlasın, bunlar senin oğulların öyle mi?" diyordum. Hamdun Ağa onlarla iftihar edermişçesine, "Evet, üçü de oğlum. En büyükleri 20 yaşında. Şehrin çok mahir ve çalışkan marangozlarından biri. Benim bilmediğim süsleme, kabartma ve oymacılığı da bilir. Kendi kendine öğrendi. Yakında bu işte Yahudilerden daha ileri bir konuma gelecek. Ona gündelik olarak bir mecidiye veriyorum," dedi. "Ya öyle mi? Peki gündeliğini kimden alıyor?" "Kimden olacak? Benden. Oğlum olmasaydı dükkanda bir usta çalıştırmayacak mıydım? İşi bilen bir ustaya günde bir mecidiye vermeyecek miydim? Dışarıdan adam alacağıma kendi oğullarımı çalıştırıyorum." Ben hayretle, "Bir baba oğluna yemeğe verir mi?" "Elbette verir. Bir çocuk çalışması karşılığında babasından gündelik almazsa ne işi öğrenir ne de iş çıkarır. Yaptığı işi baştan savma yapar. Çünkü babasının kendisini çalıştığı için beslediği gibi bir düşünceye kapılır ve ahlaksız olur. Halbuki emeğinin karşılığını aldığı takdirde para kazanmanın ne demek olduğunu ve paranın değerini öğrenir. İşte bu yüzden onlara yevmiye veriyorum. Ortanca oğlum 10 kuruş alıyor. Ancak 3 gün sonra, cumartesi günü haftalığını 15 kuruşa çıkaracağım. Zira artık mahir bir usta oldu. Küçük oğlum benim rahmetli ustamdan aldığım yevmiye kadar, yani 20 para alıyor. Çalışkan ve girişimci bir çocuk. Bu gidişle ağabeylerine üstünlük sağlayacak gibi görünüyor. Aslında hakkı 1 kuruş. Fakat acele ve dikkatsizlikten 2 defadır elini kesiyor. Bu yüzden yevmiyesini artırmıyorum. Eğer bir daha aynı hatayı yapmazsa ona 1 kuruş vereceğim. Ben dikkatsiz insanları sevmem. Öyleyse ev giderlerini ortak karşılıyorsunuz. Aa, hiç öyle şey olur mu? Oğlumun olmadığını farz et. O zaman ev giderlerine kalfa ve çıraklarım ortak mı olacak? Yahut şöyle düşün. Birçok ailede olduğu gibi evlatların para kazanamayacak durumda olsaydı, ev giderlerine nasıl ortak olacaklardı? Onlar kazandıklarını biriktiriyorlar. Büyük oğlumun kendine ait bir sermayesi var. Biraz daha para biriktirirse benim sermayem kadar sermayesi olacak. Ona dükkan açacağım ya da işe ortak edeceğim. Sonra da evlendireceğim. Torun sahibi olacağım ve evimiz şenlenecek. Sonra da sıra diğerlerine gelecek. Ağam, öyleyse sen hayli zengin bir adamsın. Hamdun Ağa çocuklarına dönerek, kollarınızı kaldırın dedi. Bunun üzerine onlar kollarını havaya kaldırdılar. Bana şöyle dedi. Aynalı baba, bu 8 kol en büyük zenginlik değil mi? Sonra çocuklarına dönerek, haydi evlatlarım, işinize bakın. Tekrar bana dönerek, büyük oğlum için gerekli hazırlıkları yapalı çok oldu. Ortancanınkini de tamamlamak üzereyim. Baba, biliyor musun, ben 20 yaşımda evlendim. O zamanlar 7 kuruş yevmiye alıyordum. Bir sene sonra büyük oğlum dünyaya geldi. Bunun üzerine rahmetli ustam Hacı Murtaza günlüğümü 15 kuruşa çıkardı. Bana her konuda yardımcı oldu. O günden itibaren 1,5 kuruş oğlum için, 3 kuruş hasta olup çalışamayacağım zamanlar için, 10 para da bayramlarda fakirlere vermek için, 10 para sadaka vermek için, 3 kuruş sermaye biriktirmek için, 2 kuruş ev kirası ve diğer harcamalar için para ayırmaya başladım. Kalan 5 kuruş da bize bol bol yetiyordu. Bu düzenli hayat karşısında şaşırmıştım. Demek ki Ustam Murtaza iyi bir adammış. Marangozun gözlerinden yaş geldi. Allah rahmet eylesin. Her şeyimi ona borçluyum. Allah saadetini artırsın. Allah karına ve çocuklarına sıhhat ve uzun ömür ihsan eylesin. Hayır doğan marangozu çok memnun etti. Başta küçük çocuk olmak üzere bütün oğulları elimi öptü. Bu mutlu aile beni o kadar memnun etti ki sevinçten gözlerimden yaş geldi. Marangoza, bana nasıl hayat sürdüğünüzü anlatır mısınız dedim. Her gün sabah erkenden kalkarız. Yüzümüzü soğuk su ile yıkar, birer kahve içeriz. Biraz sohbet ederiz. Sonra karımın erkenden ateşe koymuş olduğu çorbamızı içeriz. Kalkar dükkana geliriz. İçimizden biri evin ihtiyaçlarını alıp eve götürür. Herkese o gün yapması gereken işi söylerim. Onlar da çalışmaya başlarlar. Öğleye doğru karnımız acıkınca küçük oğlum eve gidip yemeğimizi getirir. Bir güzel karnımızı doyururuz. Sonra yanımızdaki kahveden bir kahve isterim ve oradaki gazeteyi alırım. Büyük oğlum gazeteye bir göz gezdirir ve önemli şeyleri bana söyler. Vay, evlatlarının okuması da var ha? Evet, okuma yazma bilirler. Demek onları mektebe de gönderdin. Hayır, mahalle mektebine giden çocuk hem bir sürü zaman kaybediyor, hem ahlaksız oluyor, hem de hiçbir şey öğrenmiyor. Bu yüzden ben fakir bir hoca buldum. Bu hoca her sabah dükkana gelir, 1-2 metelik karşılığında onlara yarım saat ders verirdi. Böylece çocukların bir sene içerisinde Kur'an ve gazete okumayı öğrendi. Yazmayı da yeter derecede öğrendiler. Daha sonra hocanın tavsiye ettiği kitapları aldım. Çocuklarım öğle tatillerinde ve geceleri bu kitapları okudular. Gelelim nasıl yaşadığımıza. Öğle tatili 1,5 saat. Bu sürede gazete okumak zorunlu değil. İsteyen 1 saat uyuyabilir. Akşamleyin Alaturka saate göre 10.30'da dükkanı kapatıyoruz. Gördüğün gibi ben kahve tiryakisiyim. Hepimiz günde 5'er fincan kahve içeriz. Akşamları şehrin uygun yerlerinde küçük bir gezinti yaparız. Kış gecelerinde komşular bize gelir. Ha, bizim hanımı komşu kadınlar çok sever. Çünkü o dedikodu etmez. Her cuma karım ve çocuklarımla kıra gider, eğleniriz. Günler böylece geçip gider. Allah'a şükürler olsun ki bizim eve hastalık girmez. Şimdiye dek ben 2, karım da 3 defa hasta oldu. Çünkü düzenli bir hayatımız var. Yeme ve yatma vakitlerine önem veririz. Abur cubur yemeyiz. Kısacası Allah'a 1000 kere hamdolsun, hepimiz çok mutluyuz. Bir kahvede yaşananlar. Nokta nokta senesinde Filistin'in nokta nokta şehrinde bulunuyordum. Sıcak bir günün akşamında biraz hava almak için şehrin mevkiine doğru yürümeye başladım. Zeytinlikler arasından geçerek oraya ulaştım. Buradaki kahvelerin hemen hemen hepsi benim gibi sıcaktan bunalan insanlarla doluydu. Her nedense insanlar zararsız delileri çok seviyordu. Bu yüzden kahvedekilerin bazısı beni kahve ve nargile içmeye davet ediyordu. Fakat ben peşinden koşuldukça nazlanan orospular gibi onlara naz yapıyor, kafama göre takılıyordum. Büyük bir kahvenin önünden geçerken bir garson koşarak yanıma geldi. Sebebini bilmiyorum ama garsonluk Rumlara özgü bir sanattır. Suriye ve Filistin'de her işi yerliler yapar. Fakat kahve ve gazino garsonları Rum'dur. Bu garsonun da Rum olduğu şivesinden anlaşılıyordu. Garson Arapça karışımı bir Türkçe ile "Aynalı baba, istemek seni beyler, buyur," dedi. "Hangi beyler? Ben bilmiyorum onlar kim. İşte onlar oturmak var ağacın altında." Yürümekten yorulmuştum. Beyleri eğlendirmek, daha doğrusu biraz dinlenmek ve gönlümü eğlendirmek için bu davete icabet ettim. Üzerimdeki aynalar ve yabancı oluşum nedeniyle halk arasında tanınıyordum. Ben de şehrin ileri gelenlerinin ve memurlarının hemen hemen hepsini tanıyordum. Köşedeki beyler, yazı işleri müdürü, demir yolları sorumlusu, okul müdürü, bayındırlık baş mühendisi ve 3 lise öğretmeniydi. Beni görünce ayağa kalkıp alaylı bir şekilde, "Vay, hemşehrimiz Aynalı Sultan, vay Aynalı Baba, Hacı Aynalı buyur," diye seslendiler. Ben de rolüme uygun cevaplar verip bir sandalyeye oturdum. Garson yanımıza gelince yazı işleri müdürü, "Hazreti Aynalı, ne içersin?" diye sordu. Nargile istedim. Garson nargileyi getirdikten sonra istediğim başka bir şey olup olmadığını sordu. "Beyler ne içerse bana da ondan getir," dedim. Garson, "Beyler vermut içiyor. Sizde mi ondan?" deyince ben, "Evet, palamut istiyorum," dedim. Bunun üzerine yanındaki beyler ve etraftaki masalardaki Türkçe bilen insanlar büyük bir kahkaha kopardılar. Türkçe bilmeyenler de bu kahkahanın sebebini öğrenince kahkahalar arttı. Beni bilenler bilmeyenlere anlatıyordu. Daha doğrusu tuhaf ve zararsız bir deli diyorlardı. Orada bulunan Frenkli kadınların en çok dikkatini çeken şey üzerimdeki aynalar ve üçünü bir onluğa aldığım horoz şekerleriydi. Vermut'u içtim. Karşı masada oturan hal ve hareketlerinden İngiliz veya Amerikalı olduğu anlaşılan sevimli bir kız bana dondurma ısmarladı. Ben de sarığımdaki şekerlerden birini garson aracılığıyla ona gönderdim. Bu davranışım etraftakilerin çok hoşuna gitmişti. Kahvede bulunan 100'ü aşkın kişi tarafından alkışlandım. Madamlar bana pasta, börek gibi şeyler göndermekte adeta birbirleriyle yarışıyordu. İkram edilen ilk şeyler karşılığında sarığımdaki şekerleri verdim. Fakat aşırı derecede ikram gördüğümden diğerlerine verecek şeker kalmamıştı. Bunun üzerine kalkıp horoz gibi öttüm ve şöyle dedim. Baylar, bayanlar, burada bu kadar ikram göreceğimi bilseydim bir küfe dolusu horoz şekeri alırdım. Maalesef şu an horozlarım bitmiş bulunuyor. İşte bu yüzden ikramda bulunup da karşılığında bir şey alamayanlara ve bundan sonra ikramda bulunacaklara küçük de olsa bir karşılık vermek için horoz gibi öttüm. Şimdi bir defa daha ötüyorum. Üzülerek söylüyorum ki nasibiniz bu. Bu sözlerim hemen başka dillere tercüme edildi ve kahkahalar gökyüzüne çıktı. Neşeli bir hava yayılmıştı etrafa. Herkes deli aynalının yaptığı deliliklere gülüyordu. Ben ise onların ahmaklığına gülüyordum. O sırada ama bir kadın kahveye girdi. Mini mini bir kız tarafından yürütülüyordu bu zavallı. Yürüyüşünden ömründe hiç dilenmemiş olduğu anlaşılıyordu. Belli ki kısa zaman önce sefaletin kucağına düşmüştü. Sırtında pahalı bir kumaştan yapılmış fakat eski bir elbise vardı. Ayrıca hal ve hareketleri asil bir insan olduğunu ortaya koyuyordu. Büyük bir ihtimalle bir zamanlar neşe içinde dondurma yediği bu yere dilenci olarak gelmesi çok ağırına gitmişti. Dizleri tutmuyor, sanki yere mıhlanmış gibi duruyordu. İleri doğru bir adım daha atma cesaretini gösteremeyen bu zavallı kadının perişan hali bana acayip dokundu. Deli rolünü unutarak, daha doğrusu başka bir rol takınarak ayağa kalktım. Sarığımdan çıkardığım külahı keşkül yapıp Türkçe, Arapça, Fransızca ve Almanca "Baylar, bayanlar, bu zavallı kadına yardım edin," dedim. Herkes şaşkın bir halde kuruşluk, çeyreklik gibi paralar veriyordu. Masaları bir bir dolaşıp durumu izah ediyordum. Konuşmalarım etkisini göstermişti. Çok kısa bir zamanda birkaç yüz kuruş toplamıştım. Onları kadıncağıza verdim. Bu olaydan sonra orada bulunanlar alaylı tavırlarını bırakarak bana hürmet göstermeye başladılar. Fakat bu bana göre değildi. Kahveyi terk edip kafama göre dolaşmaya karar verdim. Ancak öyle ısrar ettiler ki sonunda bu kararımdan vazgeçip yemeğe kalmaya razı oldum. Hatıra defterimde bir de böyle bir anı bulunsun dedim kendi kendime. Yanımda oturan okul müdürü yemek esnasında kulağıma doğru eğilerek şöyle dedi. Azizim, bu pejmürde ve komik kıyafet altında iyi öğrenim görmüş, kamil ve cömert bir insan bulunduğunu görmemek için kör olmak lazım. Zavallı kadının o perişan halini görüp de ayağa kalktığınızda, bu komik giysinize rağmen yüzünüzdeki temizlik, asillik, hatta etkileyicilik hepimizi büyüledi. Birkaç dakika içinde birkaç yüz kuruş sadaka toplamak için bir insanın, sadaka verenlerin ruhuna nüfuz etmesi gerekir. Bunu siz başardınız. Azizim, siz insanlığa hizmet etmeyi bırakıp da niçin böyle bir yaşantı seçtiniz? Genç müdürün hal ve hareketlerinde haddinden fazla saflık ve hürmet vardı. Cevaben, azizim, bu soruyu bana başka biri sorsaydı, delice bir cevapla onu geçiştirirdim. Fakat sizin hareketlerinizde saflık ve samimiyet görüyorum. Bu yüzden gerçeği söyleyeceğim. Ben insanlardan fazlaca kötülük görmüş birisiyim. Fakat onlara kötülük etmeyi hiç düşünmedim ve böyle yaşamayı yeğledim. Sözlerimi iyi düşün. Bunun sana çok faydası dokunacak, dedim. Sonra herkesle vedalaşarak oradan ayrıldım. Gençlik iksiri. Suriye'nin nokta nokta nokta şehrinde nokta nokta nokta adında asil bir adam vardı. Cömert ve oldukça müsrif olduğundan 1000 sene yetecek bir serveti eritmiş, her şeye rağmen elinde normalin üstünde bir servet kalmıştı. Zevk ve eğlenceye düşkün olduğu için bedeni yıpranmış olan bu adam, o ana kadar hiç evlenmediği halde 60 yaşından sonra evlenmeye kalkmıştı. Acaba niçin? Hayatının son demlerinde aile mutluluğunu tatmak, öldükten sonra kendisini hayırla yad edecek evlatlar yetiştirmek için mi evlenmişti? Bu uzak bir ihtimal. Zira bilindiği üzere yaş 60, iş bitmiş diye bir söz vardır. 6 ay önce memleketin her tarafında müthiş bir facia duyuldu. Zamanın zenginlerinden olan acayip bir kişi, iyi bir terbiye almadığı için ailesine karşı vazifesini iyi yapamamış, bunun neticesinde oğlu uçuk kaçık bir çapkın, kızı da tam bir orospu olmuştu. Henüz 13 yaşında olmasına rağmen her önüne gelenle sevişmeye başlamıştı. Sonunda bütün aşıklarından daha çok sevdiği nokta nokta nokta isimli, yakışıklı fakat fakir bir gence bütün varlığını teslim etmişti. Şehren ve aklen telafisi mümkün olan bu olayı kızın babası duymuş ama kibirli ve paracı biri olduğu için kızını bu fakir delikanlıya vermemişti. Bu yüzden halk arasında türlü dedikodular yayılmış ve rezaletler çıkmıştı. Bir gün fakir delikanlı birdenbire ortalıktan kaybolmuştu. Bir hafta sonra cesedi boş arsalardan birindeki bir kuyunun dibinde bulunmuştu. Kimileri kasten öldürülüp kuyuya atıldığını, kimileri aşk yüzünden intihar ettiğini söylüyordu. Adet yerini bulsun diye polis olaya el koydu. Arabistan'da olduğu gibi burada da olay hatıraltı edildi. Çünkü olay zenginlerle alakalıydı. Olayın üstünden 4-5 ay geçtikten sonra bu yosmayı nokta nokta nokta beye nikahlamaya karar verdiler. Bu işte her iki tarafında sözde çıkarı vardı. Kızın babası böyle asil, hiç kimsenin dil uzatmaya cesaret edemediği bir beye kızını vererek geçmişi unutturmak ve adamın mal varlığına konmak istiyordu. Çünkü kızın babası 13-15 yaşlarındaki bir kızın ihtiyar bir kimse için öldürücü bir zehir etkisi yapacağını gayet iyi biliyordu. Yaşlı bey ise yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmek ve cimriliği dışarıdan pek anlaşılmayan kayınpederinin servetinden yararlanmak istiyordu. Fakat bu işten kayınpederin kârlı çıkacağı ortadaydı. Bu işten damat zararlı çıkacaktı. Zira bu yosmanın damadın başını çok sayıda boynuzlarla süsleyeceği aşikardı. O günlerde Fatiha makamında tıraş olduğum nokta nokta nokta semtindeki berberin dükkanına uğramıştım. Berber görünce, "Hoş geldin Aynalı Baba," dedi. Beni oldukça samimi bir şekilde karşıladı. Sandalyeye oturduktan sonra usta ile konuşmaya başladım. Usta tüm meslektaşları gibi müşterilerinin ve komşularının işleriyle yakından ilgilenen geveze bir adamdı. Dedi ki, "Duydun mu Aynalı Baba? Bey'in nişanlısı onu görmek istemiş. Bey ikindiden sonra buraya gelecek. Peki niçin gelecek? Sana ne diyeceksin? Bugün işim çok. Bey'in saçını sakalını boyayacağım. Yüzüne ve kulaklarına ibrişim tutacağım. Sodalı ve şaplı su ile yüzünü yıkayacağım. Aynalı Baba, sodalı ve şaplı su işinden iyi anlarım. Eğer istersen senin de yüzündeki kırışıklıkları gidereyim. Alimallah yüzünü asker trompetine döndürürüm. Yüzünde buruşukluk namına hiçbir şey kalmaz. Özellikle suyun içindeki soda yüzünü melek yüzü gibi parlatır. Anladım istemiyorsun. Başını sallayıp durma. Bir tarafını kestireceksin." Damat tuvaleti elinde bastona kızın penceresinin altından geçecek. Senden sır çıkmaz. Yanındaki aktar da damat için şeytan pisliğinden kuvvet macunu hazırlıyor. Anlarsın ya, herifte barut yok. Şeytan pisliği çok etkili bir şeymiş. İhtiyarladığım zaman ben de kullanmayı düşünüyorum. Nasıl yapıldığını öğrendim. Ha, Aynalı Baba, sen hiç şeytan pisliğinden yapılan ilaç yuttun mu? Kokusu biraz kötüymüş. Neyse, baba sen bu işe ne diyorsun? Bizim damat 70'ine merdiven dayamış durumda. 15 yaşındaki bir afetle evlenmek ne demek? Bence insan 70'i bulduktan sonra değil, şeytan boku, kaz boku bile yutsa bir işe yaramaz. Damat kısa sürede nalları dikeceğe benziyor. Mezarcı mezarı 2-3 arşın derin kazmalı. Eğer birkaç hafta içerisinde ölmez de 10 ay dayanırsa 40 arşın kazmalı. Usta, her şeyi anladım da bu kadar derin kazmaya ne gerek var? Ne gerek var olur mu? Mutlaka derin kazılması lazım. Damadın boynuzları dışarıda mı kalsın yani? Eğer bir sene yaşarsa Eser Camii'nin minareleri kadar boynuzlarının olacağından eminim. Sen kızı bir bilsen, fırlamanın teki. Tıraş bitmişti. Geveze berberle vedalaşıp eve döndüm. Daha önce de söylemiştim. Bey iyi bir adamdı. Baltayı hep kendine vururdu. Birkaç yüz bin liraya yakın bir paranın büyük bir kısmını fakirlere vermiş, takdir edilmesi gereken bir adamdı. Bu adamcağız bana karşı da çok iyi davranır, gönlümü alırdı. Yapacağı evliliğin sonucunda ortaya çıkacak rezaletlere dayanamayıp, feci bir şekilde hayata veda edeceği kesindi. Kendisine yardımcı olmaya karar verdim. Çarşıya gidip kurşuni bir boya satın aldım ve eve getirdim. Şehrin kenarındaki bahçelerde gezinmek çok hoşuma gidiyordu. Gezinti esnasında sahipsiz, ihtiyar bir eşek gördüm. Peşine düştüm. Bir hayli dolaştıktan sonra su dolu bir hendeğin kenarında eşeği yakaladım. Hemen boynuna bir ip geçirdim ve çekmeye başladım. Uzun zamandır filozofluk taslayan, hayatın boş bir şey olduğunu düşünen bu eşek oğlu eşek, boynuna esaret yularının geçtiğini hissedince biraz huysuzluk yapmış, hür olduğunu iddia edip hukukunu korumaya kalkmıştı. Gençliğini hatırlayarak ayak diremiş, yürümemeye inat etmişse de ihtiyar bir eşek olduğu için karşı koyamayacağını anlayıp işi filozofluğa dökmüş, cılız bacaklarını ağırbaşlı bir tavırla atarak arkamdan gelmeye başlamıştı. Zor durumlarda teslim olmanın zaruri olduğunu gösterircesine yürüyordu. Bir eşekle döndüğümü gören mahallenin haylaz çocukları beni karşılamak için muhteşem bir tören hazırlamışlardı. Aynalı baba odun satacak diye bağırmaktaydılar. Eve yaklaştığımda peşimden gelen çocukların sayısı 50'yi aşmıştı. Ayrıca arkamda en ufak olayı bile tiyatro seyreder gibi seyreden bir sürü ahmak vardı. Beyin konağının önünden geçerken insanların şamatası beyin ilgisini çekmiş olmalı ki pencereden bize bakıyordu. Meydana varınca eşeği bir taşa bağlayıp eve koştum. Evden su ve sabun alıp meydana döndüm. Önce eşeği bir güzel yıkadım. Bey olup biteni pencereden seyrediyordu. Yıkama işi bitince eşeği iyice kuruladım. Sonra cebimdeki kocaman şapı çıkarıp eşeğe sürtmeye başladım. Sonra kulak ve ayaklarında bakımsızlıktan uzamış olan kılları temizledim. Seyircilerin sayısı gittikçe artıyordu. Eşeği kurşuni boyayla boyamaya başladım. İşim yarım saatte bitmişti. Vernikli boyayı yiyen eşek Venedik aynası gibi parlıyordu. O sırada beyefendinin baş kahyası gelip beni eve davet etti. Ben zaten bunu bekliyordum. Beyefendinin keyfi yerindeydi. Beni görünce, "Aynalı baba ne yapıyorsun? Gerçi senin yaptığın işlerde normallik aranmaz ama bu ne iş? Bu eşek kimin? Niçin onu boyadın?" "Beyefendi, bu hayvancağız 24 yaşındadır. Bu yaş insanda 60-70 yaşına tekabül eder. Onu gezerken buldum. Benim bir de 5 yaşında dişi bir eşeğim var. Onları çiftleştirmeyi düşünüyorum. Artık dünya değişti. Zamanenin her şeyinde başkalık var. Dişi eşek cilveli. Gördüğün gibi bu zavallı eşeğin tüyleri dökülmüş, kemikleri ortaya çıkmış, geri kalan tüyleri de sararıp solmuş. Yaşadığın tecrübeler sonucunda buna hiçbir genç dişi eşeğin ilgi duymayacağını gayet iyi biliyorum. Bugün vernikli boyayla boyadım. 1,5 yaşındaki sıpa gibi parladı. Yarın aktardan, şeytan bokundan yapılmış macun alıp yemine karıştıracağım. Böylece at gibi kişnemeye başlayacak. Boyamadan önce şaplı ve sodalı su ile bir kez yıkadım. Bir kez daha yıkayıp biraz da su içirdim mi her yana davul gibi gerilecek. Şişman görünecek. Böylece dişi eşeğin şehvetli bakışlarını üzerine çekmeyi başaracak. Aynalı Sultan, kusura bakma ama senin bu yaptığın akıllı işi değil. Efendim, niçin böyle konuşuyorsun? Benim eşeğe yaptığım şeyi birçok ihtiyar insan kendine yapıyor. Eşekte akıl olmadığı için hemencecik boyaya aldanır ve kendini teslim eder. Halbuki akıl sahibi olan insanların dişisi bu gibi şeylere aldanmaz. Bu şekilde hareket edenler dişileri değil kendilerini kandırırlar. Dolayısıyla insanların benden daha akıllı olduğu söylenemez. Gelelim gençlik iksirine. Malum olduğu üzere insan ömrü muhtelif dönemlere ayrılır. Gençlikte bu iksir çok işe yarar. Fakat yaşı 40-50'yi bulmuş bir ihtiyara verilen gençlik iksiri onun ömrünü kısaltır. Ani bir ölüme sürükler onu. Bu bir gerçektir. Hal böyleyken birçok ihtiyar gençlik iksiri kullanıyor. Öyleyse benim eşeğimin de gençlik iksiri kullanmasında şaşılacak bir durum olmasa gerek. Bununla beraber ben bu işi yapmış bulundum. Genç eşek bu ihtiyar eşeği uzaktan görüp belki süsüne aldanacak ve yanına gelecek. Fakat birbirlerine yaklaştıklarında ihtiyar eşeğin foyasının ortaya çıktığı aşikar. Peki sonra ne olacak? Dişi eşek bu zavallıyı bırakıp kaçacak. Kendine uygun genç bir erkek arayacak. Öyle değil mi? Bu zavallı eşek de eşek olmasına rağmen ömrünün son demlerini en büyük belaya düşüp kıskançlıktan kıvranarak geçirecek. Ben konuştukça beyin yüzü renkten renge giriyordu. Düşünceli bir şekilde zili çalıp uşağı çağırdı. Çabuk bize 2 kahve yap. Aynalı Baba ile içeceğiz dedi. Kahveler geldi. Kahvelerimizi içtik. O sırada beyefendi konsülden kağıt ve kalem alarak bir şeyler yazmaya başladı. İşini bitirince elimden tutarak, Aynalı Baba, uyguladığın tedavi biraz kırıcı ve acı oldu. Fakat tamamıyla beni etkiledi. Beni bir batağa düşmekten kurtardın. Deli değil, veli olduğunu ispat ettin. Ver elini öpeyim. Yaş itibariyle senin baban yerindeysem de bunun pek önemi yok. Al şu kağıdı oku. Kağıdı üzüntü içinde aldım. Beyefendi sıhhatle ilgili bahaneler ileri sürerek gerçekleştirmeyi düşündüğü evlilikten vazgeçmek zorunda kaldığını kızın babasına bildiriyordu. Ayağa kalktım. Beyefendi kapısının her zaman açık olduğunu söyleyerek beni uğurladı. Beyefendinin sık sık ziyaretine gidiyordum. 6-7 ay onunla çok güzel ve faydalı sohbetler ettik. Böylece onun olgun bir insan olduğunu anladım. Kısa bir süre sonra hastalandı. Son sözleri şöyleydi. Azizim Aynalı, beni büyük bir rezaletten kurtardığın için sağ ol. Hem dünyamı hem de ahiretimi sana borçluyum. Eğer sen olmasaydın ardımda bırakacağım servet aşağılık bir mahlukun eğlencesine alet olacak, ben de kabir azabından kurtulamayacaktım. Senin sayende bir insanın kendine özgü ailesinin yanı sıra adına insanlık ailesi denen büyük bir ailesinin daha olduğunu öğrendim. Bunun için çok bahtiyarım. Kimsem olmadığı için tüm servetimle bir yetimhane yapılmasını vasiyet ediyorum. Artık huzur içinde ölebilirim. Beyefendinin vasiyeti yerine getirildi. Bıraktığı servetle büyük bir yetimhane yapıldı. Orada yaşayan yetimler her cuma onun kabrini ziyarete gidip ruhuna fatihalar okuyordu. Allah rahmet eylesin. Kitabın sonu. 22 Mayıs 2013. Sayfa 158.